Kitabın adı Masum Ölüm, yazarı Nora Roberts. 18. ayrım, bölüm 9. Eve, Şef Tibble'ı iyi bir polis olarak görürdü. Tibble, sert, dürüst ve güçlü bir adamdı. Çok hassas ve güçlü bir saçmalık sensörü vardı. Anında anlardı. İşinin gerektirdiği siyaset oyununu pek çok insandan daha iyi oynardı. Vali ve diğer şehir yöneticilerini rütbelerle ve davalarla uğraştırmadan yönlendirmeyi bilirdi. Ama şehirde herkesin, her oy verenin sahip olduğu bir alet aracılığıyla cinayetler işlenmeye başlandığında, bir polis, diğer bir polisi, polis merkezinde rehin aldığında ve medya son hızla ortalığı kasıp kavurmaya başladığında, siyasetçilerin olaya dahil olması kaçınılmazdı. Vali yardımcısı Jenna Franco'nun da sağlam vuruşlar yaptığı bilinirdi. Eve daha önce onunla şahsen karşılaşmamıştı ama valilik binasında ya da ekranlarda görmüştü. Bir adayın sırf çekici olduğu için oy alabildiği bu işte çalışırken çok iyi görünmesinin önemini bilen bir kadın olarak gerçekten iyi görünüyordu. Minyon bir yapısı vardı ve bunu 7-8 santimlik şık topuklu ayakkabılarla güzel bir şekilde kapatıyordu. Kıvrımlı, hoş vücut hatlarına sahipti ve doğa ananın ya da estetik cerrahının ona sağladığı bu nimetleri cesur renklerde özenli ve şık takım elbiselerle sergiliyordu. Bugün seçtiği kırmızı etek ceket takımı kalın bir altın kolye ile tamamlamıştı ve kulaklarında her biri birer kilo olan küpeler vardı. Küpeler bakmak için bile Eve'in gözlerini acıtmaya yetmişti. Franco sert bir politikacıdan daha çok bir hanımlar toplantısına gitmek üzere hazırlanmış şımarık bir sosyete kadınına benziyordu ve onun hakkında bu sonuca ulaşan rakiplerinin tek yaptığı kadının tozunu yutmak oluyordu. Bu, Eve'in saygı duyduğu bir şeydi. Peachtree'nin kendisini temsil etmesi için onu göndermesi, onun da kadına saygı duyduğunu gösteriyordu. Franco ile birlikte medya temsilcisi Lee Chang de gelmişti. Son derece şık, ince çizgili, gri takım elbisesinin içindeki adam kısa boylu ve zayıf bir tipti. Düz siyah saçlarını arkaya doğru taramıştı. Asyalı kanı taşıyordu. Oxford'da eğitim görmüştü ve bilgileri kendi çıkarlarına uygun hale getirene kadar evirip çevirme, döndürme, sonunda kulağa doğru gelmesini sağlama gibi özel bir yeteneği vardı. Eve o adamı hiç sevmezdi ve hisler tamamen karşılıklıydı. "Teğmen," diye başladı Tibble, "bir sorunumuz var." "Evet efendim." "Başlamadan önce anladığım kadarıyla dedektif McNabb nekahat dönemini sizin evinizde geçiriyormuş." "Evet efendim, onunla ilgilenen bir sağlık görevlimiz." Eve denese bile Somerset'in tıbbi geçmişini nasıl açıklayacağından pek emin değildi, o yüzden vazgeçti. "Bir hastane yerine evimizde daha rahat bir ortamda dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." "Peki şu an itibariyle durumu nedir?" "Henüz bir değişme yok efendim." "Anlıyorum." Tibble arkasına yaslandı. "Ofisimi gelişmelerden haberdar edin." "Evet efendim." "Soruşturmanızdaki son durum nedir?" "Kendilerini masumiyet savaşçısı olarak adlandıran grubun muhtemel üyeleriyle kurbanları arasında olabilecek ilişkileri araştırıyorum. Yüzbaşı Feeney ve E ekibi virüslü bilgisayarların güvenle incelenip analiz edilebilmesi için nispeten güvenli bir koruma kalkanı oluşturmak üzere çalışıyorlar. Kurbanların ölümlerine neden olan beyin hasarının nedeni ve doğasını netleştirmek üzere tıbbi ve laboratuvar testleri devam ediyor. Nispeten güvenli. Jenna Franco bir elini kaldırdı ama konuşmak için izin isteyen birinden ziyade dinlenilmeye alışkın birinin tavrını taşıyordu. Tam olarak ne demek oluyor? Elektronik benim alanım değil Bayan Franco. Bu soruşturmanın o kısmı tamamen Yüzbaşı Feeney'in ellerinde. Ben yalnızca bilgisayar kullanıcısının maksimum güvenliğini sağlamak üzere bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştıklarını biliyorum. Teğmen, bir New York şehir polisinin daha beyninin infilak etmesini, iş arkadaşlarını ya da sivilleri öldürmesini veya yaralamasını kabul edemeyiz. Valiye ya da medyaya nispeten güvenli ifadesiyle gidemem. Bayan Franco, polis memurları her sabah nispeten güvenli seviyesine bile varmayan şartlarda mesailerine başlıyorlar. Ama birimlerini yaylım ateşine tutma ya da emir üstlerini rehin alma yolunu seçmiyorlar. Doğru efendim ve dedektif Holloway'in emir üstü şu anda benzer olayların tekrarlanmaması için bütün gücüyle son hız çalışan ekibinin başında. Müsaadenizle, Cheng elleri kucağında özenle birleştirilmiş, yüzünde sıcak ve keyifli bir gülümsemeyle araya girdi. Yani polis kuvvetlerimiz bu davada tüm kaynaklarını kullanıyor. Elbette medyada sorularına yanıt bulmak için elektronik uzmanların görüşlerine başvuracak. Ekranlarda tartışma ve haber programları yapacaklar. Biz de doğal olarak aynı şeyi yapacağız. Ve ekranlarda bu konuyu tartışıp konuşmakla, dedi Eve sertçe, bu terörist gruba istediği şeyi vermiş olacağız. İlgi, dikkat, rating, meşruluk. Tartışmalar, beyanatlar ve haberler her koşulda zaten olacak, dedi Cheng. Bizim yapabileceğimiz ve yapmamız gereken temel şey ise bunu kontrol altına alabilmek. Temel olan şey masumiyet savaşçılarının yakalanıp durdurulması. Onun da Teğmen benim değil sizin göreviniz olduğuna memnuniyetle katılırım. Teğmen, Whitney yüksek sesle konuşmamıştı ama kullandığı tondaki çelik gibi ağır emir ifadesi, Eve'in yapmak üzere olduğu bütün yorumları kesmesine neden oldu. Medya treni çoktan yola çıktı. Ya bineriz ya da üzerimizden geçip gitmesine izin veririz. Anlaşıldı efendim. Ekibim ve ben medya iletişimi konusunda emirlerinizi takip edeceğiz ve resmi açıklama sırasında medya önünde olacağız. Bu yeterli olmayacak, dedi Franco. Siz şu anda önemli bir davayı takip eden ve tanınan bir polissiniz Teğmen. EDB'nin baş sorumlusu ve ekibinizin bir üyesi daha dün polis merkezinde meydana gelen olaya doğrudan dahil oldu. Vali yardımcısı Franco, Teğmen'im o olay sırasında canını tehlikeye atarak operasyonu kurtardı. Ben de ona gelmek istiyorum. Olaydaki kilit pozisyonu ve halkın kendisinin kişisel ve profesyonel yaşamına duyduğu ilgi nedeniyle mümkün olduğunca çok ekranda olmasına ihtiyacımız var. Hayır. Teğmen. Eve, Tibble'ın kullandığı ton karşısında ona doğru bakıp konuşurken sesinin sakin çıkması için kendini zorladı. Hayır efendim. Birimin medya sözcüsünü oynamak için soruşturmada kullanmam gereken zamanı ve enerjiyi harcamayacağım. Bir polisin ölümünden ve diğer bir polis arkadaşımın felç geçirmesinden sorumlu bir terörist gruba istediği dikkati sağlamak için yardım etmeyeceğim. Benim şu anda burada durup nispeten güvenli teriminin içeriğini medyaya nasıl açıklayacağımızı netleştirecek tartışmalara katılmak yerine dışarıda saha çalışmaları yapıyor olmam gerekiyor. Daha önce de gerekli olduğunda medyayı kullandınız Teğmen Dallas. Evet efendim. O zaman da kendi kelimelerimi kullandım. Yazılıp elime verilen ifadeler beyan etmedim. Ve kişisel yaşamımın kesinlikle bu soruşturmayla bir ilgisi yoktur. Ekibinizdeki uzman sivil danışmanın kesinlikle kişisel yaşamınızla çok ilgisi var Teğmen, diye devam etti Tibble. Bulunduğunuz pozisyonu ve mahremiyet isteğinizi anlıyorum. Ama bu oyunu gerektiği gibi oynamazsak, karşımızdaki grup sadece istediği dikkati çekmekle kalmayacak, destek de kazanmaya devam edecek. Bay Cheng bazı anket sonuçları getirmiş. Anket mi? Eve sesindeki öfkeyle karışık tiksinme tonlarını gizleyemedi. Anket mi yaptık? İki medya servisimiz bu sabah 11'den önce bir anket düzenledi. Cheng cebinden elektronik bir ajanda çıkardı. Valinin ofisi de dahili amaçlarla anketlere katıldı. İnsanlara masumiyet savaşçılarını terörist bir grup olarak mı gördükleri sorulduğunda %58'i hayır dedi. Kişisel güvenlikleriyle ilgili endişe taşıyıp taşımadıkları sorulduğunda katılımcıların %43'ü evet dedi. Biz doğal olarak bu oranların düşmesinden yanayız. Size inanamıyorum diye mırıldandı Eve. Bunlar elimizdeki veriler dedi Tibble. Halkın büyük çoğunluğu bu grubu tam da görülmek istedikleri gibi görüyor. Bir diğer anket sonucuna göre Cockburn ya da Fitzhugh'un ölümleri konusunda sempati hisseden yok. Bizim amacımız da o şahıslar için sempatiyi yaratmak değil zaten. Burada kilit nokta sistemin savunulması. Ve sistemin bir yüzü olmalı, diye ekledi Cheng. Bir vücut bulmalı, kişiselleştirilmeli. Burada çok ince bir çizgi var Teğmen, diye devam etti Tibble. Eğer bu grubu yanlış tonlarla lanetlersek panik doğabilir. Çalışanlar, şirketler Büyük küçük işletmeler elektronik cihazlarını kullanmaktan çekinebilir. İnsanlar bilgisayarlarını açmaktan korkmaya başlayabilir. Başları ağrıdığı için ya da burunları kanadığı için hastanelere koşturan yüzlerce insan çıkacaktır. İnsanların ve piyasanın sakin ve güvende hissetmesini istiyoruz, dedi Franco. Bu durumun kontrolümüzde olduğunu hissetmeleri çok önemli. Bu grup, belli bir profil dışında kalanları hedef almadı, şimdiye kadar, diye başladı Yves. Kesinlikle, Franco başını salladı. Hemen Dallas, valinin ve hepimizin vermek istediği mesaj da bu. Şehirdeki ailelerin paniklemesi için bir neden yok. Çarşılardaki kafeler işlerine her zamanki gibi devam edebilir. Bu grubun gündemindekiler onlar değil. Şimdiye kadar, Franco'nun kaşları kalktı. Aksine inanmanızı gerektiren nedenler mi var? Kanun dışı kanun infazcılarının işleri büyütmeyi sevdiğine inanmamı gerektirecek nedenlerim var. O kontrolsüz güç ve otorite grubun gündemini yozlaştırmaya, belirsizleştirmeye başlayacak. O şiddet duygusu onay ve meşruluk verildikçe büyüyecek. Bu çok iyiydi, dedi Cheng, tekrar ajandasını açarak. İfadeleri biraz yumuşatırsak, benimle uğraşma Cheng, sana o ajandayı yedirebilirim. Dallas, Whitney ayağa kalktı. Bu konuda hepimiz aynı taraftayız. Araçlar ve yöntemler değişiklik gösterebilir, fakat hepimizin ulaşmak istediği amaç aynı. Anketleri ve siyaseti bir an için unut. İnsanların bu grubu bir anda kahraman olarak görmeye başlayacaklarını bilecek kadar insan doğasını biliyorsun. Sistemin boşluklarından faydalanıp paçayı kurtulan suçluların, adi pisliklerin sonunda hak ettikleri şeyi yaşadıklarını düşünecekler. Bu gece çocuklarımız biraz daha güvende, çünkü birileri kalkıp onlar için savaşmaya karar verdi diyecekler. Adalet, gizli bir grubun arkasına saklanarak uygulanmaz. Adalet, işleyiş kurallarından bağımsız sağlanmaz. Uzun lafın kısası öyle. Basın toplantısı polis merkezinin basın salonunda, 4:30'da. Bilgilenme ve hazırlık için saat 4'te orada olun. Evet efendim. Hepimizin yapmaya çalıştığı işler var Teğmen. Franco uzanarak şık deri çantasını aldı. Ve o işlerin sevmediğimiz, bizi rahatsız eden tarafları oluyor. Ama son noktada hepimizin en temel kaygısı bu şehrin güvenliği. Katılıyorum efendim. Neyse ki anketleri ve oyları da hesaba katarak kaygı seviyemi artıracağım bir işim yok. Franco'nun dudakları yukarı doğru kıvrıldı. Çetin ceviz olduğunu söylenmişti Teğmen. Güzel, neyse ki ben de öyleyim. Chef Dibble, Komutan Whitney, kafasıyla Cheng'e işaret etti ve şık ayakkabılarıyla hızla ilerleyerek odadan çıktı. Teğmen, Dibble masasında oturmaya devam ediyordu. Bu durumda vali yardımcısı Franco ile birlikte çalışmanı istiyorum. Onunla ve valinin ofisiyle işbirliği yapmanı bekliyorum. Franco'ya o ofisin hak ettiği saygıyı göstereceksin. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Bu davadaki kriz potansiyeli çok katmanlı. Halk güvenliği, halk güveni, finansal ve siyasi dengeler. Bütün bu katmanlara hitap etmeliyiz. İnsanlar bu şehre gelmeye korktukları için turist gelirleri azalırsa ya da bilgisayarlarını kullanmaya korkarlarsa, çalışanlar işe gitmekten ya da ev ofislerini kullanmaktan çekinmeye başlarlarsa, bunun şehir ekonomisinde, şirketlerin işleyişinde ve kişisel gelirlerde ciddi etkileri olabilir. Anne babalar, eğitim birimlerinin enfekte olması korkusuyla çocuklarını okula göndermekten çekinebilirler. Evden eğitim seçeneklerini bile uygulamayı kesebilirler. Medya belli manevralarla anında böyle etkiler yaratabilir. Eğer sen hala durumun senin kaygı alanına girmediğine inanıyorsan, kocana da fikrini sormanı öneririm. Kocamın fikirleri işimi nasıl yaptığımı etkilemiyor Chef Dibble. Kendisiyle ilgili herhangi bir şey davalarımın yönünü de etkilemiyor. Bu gezegende ya da gezegen dışında olsun, her evli şahıs söylediğin şeyin saçmalık olduğunu bilir Teğmen. Tekrar söylüyorum, bu noktada siyaseti ve medyayı yok sayma lüksün yok. Benim dünyama hoş geldin. Dibble, Eve'in özenle ifadesiz tutmaya çalıştığı suratını dikkatle inceledi. Bazen Dallas, beni gerçekten çok yoruyorsun. Bu söz, Eve'in maskesini, gözlerini bir kere yavaşça kırpmasına yetecek kadar çatlatmayı başardı. Üzgünüm efendim. Hayır değilsin. Dibble elini ona doğru salladıktan sonra çenesini sıvazladı. Şimdi bana Franco ve Cheng'in önünde girmek istemediğin dava detaylarını ver. Eve sözlü rapor vermeye başladı. Dibble bir kere sözünü kesti. Bir sosyal hizmet görevlisi ve bir de polis ha? Yaşamımı daha ne kadar karmaşıklaştırabilirsin sen? Henüz dedektif Dwyer'la görüşmedim efendim ve onu doğrudan organizasyona bağlayan bir şey yok elimde. Ama tacize uğramış çocukların anne babalarının da ilişkili olabileceğinden şüphelendiğimden, karmaşıklık oranının epey yükselebileceğini söyleyebilirim. Bu dışarı sızacaktır. Görüşmelerden birini medya yakalayacaktır. Hasar kontrolüne ihtiyacımız olacak. Chef Tibble, iletişim cihazı sinyal verdiğinde, Eve kapı çalınmış ve zaman kazanmış gibi hissetti kendini. Bakabilir miyim efendim? Evet. Dallas? Merkez bildirim. Hemen Eve Dallas. Öncelikli cinayet bildirisi. 5151 Riverside yolu. Kurban Mary Ellen George olarak teşhis edildi. Olay yerindeki devriye polisiyle irtibata geçin. Anlaşıldı. Eve tekrar Tibble'a döndüğünde yüzü yine ifadesizdi. İşler biraz daha karmaşıklaştı ya da basitleşti. Bakış açınıza göre değişebilir. Tibble iç geçirdi. Tamam, çık. Eve odadan kaçarak çıktığında Tibble ayağa kalktı. Basın konferansını ekmek için bunu kullanacağına $50. Sence ben yutar mıyım? Whitney başını salladı. Orada olmasını sağlayacağım. Öyle ya da böyle gelecek. 18. ayrımın sonu. Sayfa 162. Devamı 19. ayrımda.